Ayrım 27. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 269. Yoksa ambleminiz de Kral Bizas mı? Necdet'in evinin bulunduğu dar sokağın başına geldiğimde duydum silah seslerini. Ali ile Zeynep'i yollayıp Mümtaz müdürümüzün yanına çıktıktan 2 saat sonra. Keşke onları yalnız bırakmasaydım diye kaygılanarak emektarın gaz pedalına bastım. Mümtaz'a nasıl olsa anlatırdım olanı biteni. Zaten olan biteni öğrenmekten çok katillerin yakalandığını duymak istiyordu adam. Ne diyebilirdim ki? Yalan yanlış sözlerle onu yatıştıracak halim yoktu. Sarayburnu'nda bulduğumuz ilk kurban Necdet Denizel'den dün akşamki Ömer Ekinli sorgusuna kadar yaşadıklarımızı olanca gerçekliği içinde, hatta biraz da umutsuz bir hava yaratarak anlattım. Böyle yapmamın nedeni desteğe ihtiyacımız olduğunda bize öncelik tanımasıydı. Bir de gereksiz iyimserlik yaratıp umuda kapılmasını istemiyordum. Öyle olunca 2 günde bir beni makamına çağırıp niye olay çözülmedi diye başımın etini yiyecekti. Oysa benim ona rapor vermekten daha önemli işlerim vardı. Tıpkı şimdi olduğu gibi Mümtaz Bey'e sözlü rapor vereceğiz diye belki de Zeynep'le Ali'nin hayatını tehlikeye atmıştım. Mümtaz dürüst bir yöneticiydi filan ama dünyanın en ağır adamıydı. Lafı eveler geveler bir türlü asıl konuya gelemezdi. Konuştuklarımızın hepsini toplasak 10 dakikayı geçmezdi. Ama çaydı kahveydi derken 1,5 saatte zor ayrılmıştım yanından. Evin önüne ulaşıncaya kadar içim içimi yedi. Ama elimde silah emektardan fırlayıp evin küçük bahçesine girip de bizimkileri sağ salim görünce biraz olsun rahatladım. Biraz olsun diyorum çünkü manzara şöyleydi. Burnunun kemerinde mor bir darp izi bulunan iri yarı bir zanlı bahçe kapısının hemen içinde yerde yatıyor. Bizim Ali de sağ dizini adamın sırtına bastırmış, arkadan ellerini kelepçeliyordu. Adam nefes alıp verdikçe burun deliklerinden pıhtı halinde dökülen kan damlaları usulca üst dudağına yayılıyordu. Ali'nin kemerinin sağ tarafına sokulmuş bir tabancanın metal kaplama kabzası gözüme çarptı. Altındaki adamın olmalıydı. Zeynep ise 2 eliyle tuttuğu barettasını kapının yanında dikilen başka bir zebellaya çevirmişti. Onun da kaşından süzülen ince bir kan pınarı yüzünün sağ tarafını kızıla boyuyordu. Bunlar Ali'nin marifeti miydi yoksa Zeynep de mi başlamıştı kavga etmeye? Beni görünce yüzü parıldadı bizim haytanın. Şamatayı kaçırdınız başkomiserim. Yarım saat erken gelseydiniz çok eğlenecektiniz. Havaya girmişti serseri. Bayılırdı vurdu kırdıya. Silahımı kılıfına koyarken otoriter bir tavırla sordum. Ne oluyor burada? Kim bu adamlar? Biz de onu anlamaya çalışıyorduk başkomiserim. Dizinin altında kıpırdanmaya çalışan adamın kafasına küçük bir fiske indirdi elinin tersiyle. Ama bu lavuklar bizi görür görmez tabanları yağladılar. Ali'nin lavuk dediği adamın iri siyah gözleri vardı. Kendiliğinden sürmeli kirpikleri o kadar uzundu ki yüzünü çevreleyen kirli sakalı olmasa bir kadına baktığınızı zannedebilirdiniz. Bizim bir suçumuz yoktur başkomiserim. Polis olduklarını duyunca kaçmışız dedi bozuk bir aksanla. Çatışmaya girmek istemediğimizden. Bir kez daha vurdu Ali adamın başına. Polis olmasak ne olacaktı lan? Elinizde silahlarla girdiniz içeri. Vatandaştan biri olsaydık vuracak mıydınız bizi? Adamın suratı usulca çarptı toprağa. Ah diye inledi ama açıklamaktan geri durmadı. Silahlar kendimizi savunmak içindir. Bak bak, demek savunmak için. Sanki devletin silahlı güvenlikçileri. Evet öyleyiz. Biz özel güvenlikçiyiz. Güvenlik şirketi için çalışmaktayız. Hiç umursamadı Ali. İyi, o zaman her önünüze gelene silah çekin. Başını kaldırarak izah etmeye çalıştı. Yok, yanlış anladınız Ali Bey. Bizim kopuk dizini iyice bastırdı adamın sırtına. Bey babandır ulan, doğru konuş. Ah, tamam Ali abi. Ne abisi lan? Okey arkadaşın mıyım ben senin? Çaresizce söylendi zavallı adam. Tamam da ne diye hitap edeyim size o zaman? Ali komiser diyeceksin. Karıştırma abiyi beyi. Anladın mı? Anladım Ali komiser, anladım. Yani diyordum ki, biz bu işin eğitimini almışız. Kanunu öğrenmişiz. Herkese silah çeker miyiz öyle? Adam savunmasını sürdürürken üzerimde bir bakışın ağırlığını hissettim. Başımı çevirince benim Aysun'umun yaşında bir kız çocuğunun gözlerinde dehşet ifadesiyle bize baktığını gördüm. Üstelik yalnız da değildi. Silah sesini duyan çoluk çocuk konu komşu bahçeye yığılmıştı. Biraz daha beklersek bütün Samatya başımıza toplanacaktı. Adamları işaret ederek Ali'ye sordum. Acil müdahale gerektirecek bir durum var mı? Yok. Kayıtsız bir tavırla adamları süzdü. Görmüyor musunuz başkomiserim? Domuz gibiler. İyi, hadi toparlanın, içeri geçelim o zaman. Ali sırtından inince adam yere çökertilmiş bir deve gibi silkinerek doğruldu. Yanılmıştım, asıl zebella buydu. Öteki adamdan en az bir baş daha uzundu. Yumruk yumruğa kapışsalardı bizim Ali'nin hali ne olurdu düşünmek bile istemiyorum. Ama bizimkiler adamların gözünü öyle kırmışlardı ki önlerine düşerek tıpış tıpış Necdet'in evine yürüdüler. İçeri girince karanlık sofadan geçerek aydınlık salona yöneldik. Duvarları 7 ayrı İstanbul gravürüyle süslenmiş salona girer girmez yine o tuhaf ses çınladı kulaklarımızda. Merhaba, ben Kral Bizas. Sarayıma hoş geldiniz. Necdet'in kendini insan zanneden arkadaş canlısı gri papağanı yine sevgi sözleriyle karşılamıştı bizi. Ama eski dostu Ali bu kez çok ilgilenemedi onunla. Sadece merhaba Bizas demekle yetindi. Geçen gün geldiğimizde bıraktığı yemlerin tükenip tükenmediğine bile bakmadı. Aklı yakaladığı zanlılardaydı. Salondaki Ayasofya ile Fatih Camii gravürünün altındaki divana oturttuk adamları. Ben karşılarına Topkapı Sarayı gravürünün önündeki tek koltuğa geçtim. Zeynep salondan çıkarken adamların sağ yanında dikilen Ali olanı biteni anlatmaya koyuldu. Şimdi biz emrettiğiniz gibi Zeynep'le içeride araştırma yapıyorduk başkomiserim. Kapının kilidinin kurcalandığını duyduk. Zeynep kapının soluna, ben sağına geçip tertibat aldık. Bu iki orman kaçkınından iri olanı, burnu kanayan adamı gösterdi. İşte şu öküz elinde silahıyla süzüldü içeriye. Biz dur polis deyince de gerisin geri dönüp kaçtı. Biz de düştük peşlerine. Bahçeye çıkınca ben dur diye bağırdım yine. Ama dinleyen kim? Bunun üzerine durmaları için havaya iki el ihtar ateşi açtım. Silah sesini duyan bu iki aslan parçası iyice panikledi. Ayakları birbirine dolandı. Bu öküzcük burun üstü çakıldı yere. Şu devecik de yakışıklı suratını incir ağacının gövdesine çarptı. Yardımcım çok eğleniyordu. Gülümseyerek bana döndü. Yani bu yaralar benim marifetim değil başkomiserim. İnanmazsanız Zeynep komiserime sorun. Gerçi bu herifleri pataklamayı çok isterdim ama anlayacağınız kendi kendilerine dövdü bu gerzekler. Ali'nin lafı bitmemişti ama elinde pamuk paketi, kolonya ve yara bandıyla salona giren Zeynep'i fark edince sustu. Gördüklerine inanamıyormuş gibi hayretler içinde bakıyordu meslektaşına. Zeynep sakin bir tavırla pamuğa kolonya döktü. Ağır bir limon kokusu yayıldı salona. Ali suratını ekşitti, limon kokusunu sevmediğinden değil, Zeynep kendilerine silah çeken adamlara yardım ettiği için. Belki de kızı adamlardan kıskandığından. Ben olmasam yine aptal aptal konuşur, yok yere kavga çıkarırdı. Zeynep de farkındaydı Ali'nin bakışlarının ama hiç umursamıyordu. Sakin sakin adamların kanlarını sildi, bantla yaralarını kapattı. Dikildiği yerde ayarı bozulmuş saat sarkacı gibi sallanan Ali'nin sabrı daha fazla zorlamanın yararı yoktu. Sürmeli gözlü uzun kirpikli güvenlikçiye bakarak sordum. Evet, şimdi anlatın bakalım, kimsiniz siz? Benim adım Fettah'tır başkomiserim dedi, elleri arkadan kelepçeli olduğundan divanda hala rahatça oturmayı başaramayan adam. Bu da Sıddık'tır. Biz Ay Yıldız güvenlik firmasında çalışmaktayız. Şaka gibiydi. Doğal olarak üçümüz de dün bulduğumuz Ay Yıldızlı sikkeyi hatırladık. Üçümüz de şaşkınlıkla birbirimize baktık. Alaycı bir sesle mırıldandı Ali. Yoksa amdeminiz de Kral Bizas mı? Fettah yerine papağan yanıtladı Ali. Merhaba, ben Kral Bizas. Sarayıma hoş geldiniz. Ben Kral Bizas. Baktı olmayacak, Ali gergin bir tavırla kalktı. Dostu Bizas'ı kafesiyle birlikte içerideki odaya bırakıp geri döndü. Hiçbir şey olmamış gibi Fettah'a dönerek sorusunu yineledi. Yoksa ambleminiz de Kral Bizas mı? Ya anlamadı ya da anlamazlığa vurdu Fettah. Kral Boyzas değildir dedi. bu kenti kuran adamın ismini güçlükle telaffuz ederek, ayın içindeki yıldızdır, Türk bayrağı gibi. Öfkeyle söylendi bizimki, babanızın malı tabii, her türlü ticari amaç için kullanın bakalım Türk bayrağını. Yok komiserim, yanlış anladınız. Yani biz saygımızdan o emblemi seçmişiz. Kessan saygıdanmış. Tamam tamam diye durdurdum adamın üzerine yürümek üzere olan Ali'yi. Ne arıyordunuz burada? Bizim delinin hışmından korkup hafifçe arkadaşın üzerine doğru eğilmiş olan Fettah çekinerek doğruldu. Biz Adem Bey'in adamlarıyız başkomiserim. Adem Yezdan'ın. Evet, işte bir kez daha çıkıyordu Adem Yezdan karşımıza. Ama daha ilginç bir açıklama yaptı Fettah. Adem Bey ile Necdet ortaktır. Üçümüzün de yüzünde beliren şaşkınlığı görünce üstüne basa basa açıkladı. Vallahi doğrudur. Allah rahmet eylesin. Necdet Denizel, Adem Bey ile antika işi yapıyordu. Rahmetliye çok güvenirdi Adem Bey. Antikacı mı lan sizin bu Adem? Yine araya girdi Ali. Dükkanı nerede bu adamın? Adem Bey'in çok dükkanı vardır. Siz hangisini soruyorsunuz? Nişantaşı'nda antika dükkanı, Kapalı Çarşı'da halı mağazaları, Bodrum'da tatil sitesi, Antalya'da otel. Şimdi de Sultanahmet'te büyük bir yer yapacak. Avrupa'nın en büyüğü olacakmış. Öyle böyle değildir Adem Bey, çok zengindir. Sizin aşiret reisiniz mi lan bu Adem? Adem Bey diye düzeltti Fettah. Bizim abimizdir, beyimizdir, ağamızdır, her şeyimizdir. Artık sesinde korku yoktu. Neredeyse meydan okur gibi bakıyordu. Yardımcımın adamı haşlamasına Zeynep'in sorusu engel oldu. Güvenlik şirketi ne oluyor? Adamların yüzündeki yaralarla işi bitince o da ayakta dikilmeye başlamıştı. Söyledim ya Zeynep komiserim, Adem Bey'in çok iş yeri vardır. Koruma için başkalarına para ödemek yerine kendi şirketini kurmuştur. Şirketimizin müdürü de eski bir polistir, Ercan abi. Belki tanırsınız, adı Ercan Sungur'dur. Bizi buraya gönderen de Ercan abidir diye onayladı arkadaşını karşılaştığımızdan beri ağzını açmayan Sıddık. Konuşurken öndeki tavşan dişleri ortaya çıkmıştı. Talihsiz biri olmalıydı. Allah onu iri yaratmıştı ama nasıl ki Fettah kadınsı gözler vererek lanetlemişse, buna da iki iri tavşan diş vererek gövdesinin yaratacağı bütün ürküntüyü ortadan kaldırmıştı. Niye yolladı Ercan sizi buraya? Zeynep de benim gibi asıl meseleye gelmek istiyordu artık. Ne arıyordunuz evde? Paraları almaya gelmişiz diye açıkça itiraf etti Fettah. Para dedimse yani tarihi paradır. Hani müzelerde vardır ya, hani böyle altın, gümüş, demir. Galiba sonunda bir yerlere geliyorduk. Heyecanımı bastırarak sordum. Sikke mi demek istiyorsun? Evet başkomiserim dedi rahatlayarak. Sikkedir, sikke. Hatırlayamadı. Sikke şeyi, sikke koleksiyonu mu? Hah, Allah sizden razı olsun, işte odur. Yine beceremeyince çocukça gülümsedi. Ya işte o dediğinizdir başkomiserim. Sıddık hemen araya girdi. Ama bir de papağanı alacaktık. Adem Bey hediye etmiştir Necdet abiye. Şimdi ona kimse bakmaz, hayvan açlıktan ölür, onu da alıp getirin demiştir Ercan abi. Sorulmadan niye konuşuyorsun der gibi sertçe baktı arkadaşına Fettah. Tavşan dişli yarma utandı, başını öne eğdi. Ama asıl sikkeleri almaya gelmişiz. Tabii Necdet abi öldürüldüğü için tetikteydik. Bu yüzden elimizde silahla açmışız kapıyı. Yani kendimizi savunmak için. Kolay değil başkomiserim, can bu. İçeri girince de Ali ile Zeynep komiserimi görmüşüz. Ali komiserim polis diye bağırınca da çatışmamak için kaçmışız. Hem de ne kaçış dedi Ali alaycı tavrını sürdürerek, tazı gibi. İri yarı olanına baktı, yok yok deve gibi. Fettah ciddileşir gibi oldu. Polis olduğunuzu söylemeseydiniz kaçmazdık. Sizinle çatışmamak için kaçmışız. Ali'nin kaşları çatılır gibi oldu. Bunu fark eden Fettah hemen toparladı. Yani yanlış anlamayın, size ateş edecek değildik. Yok haşa, öyle şey yapar mıyız? Kaçtık çünkü bizi katil zannedip vurmanızdan korkmuşuz. Peki niçin alacaktınız Necdet'in sikke koleksiyonunu? Önce anlayamadı sorumu. Ne? Diye şapşallaştı. Necdet'in sikke koleksiyonundan size ne diyorum? Hayrete düşmüş gibi iri iri açtı koyun gözlerini. Sikkeler Necdet Bey'in değildir başkomiserim. Adem Bey'indir. Yani Ercan abi öyle söylemiştir. Ona da Adem Bey öyle demiştir. Üçümüzün de boş gözlerle kendisini süzdüğümüzü görünce başını olumsuz anlamında usulca yukarı kaldırarak hayal kırıklığı içinde mırıldandı. Adem Bey'in değil midir? Ali usulca Fettah'a doğru eğildi. Yüzünde ne öfke okunuyordu ne de nefret. Ama ikisinden de daha korkutucu bir şey vardı. Bilinmezlik. Bana bak Fettah Efendi, maval okumayı kes artık. Şimdi söyle bakalım, nerede bu sikke koleksiyonu? Demek bizimkiler de bulamamışlardı antik paraları. Fettah kararsız kaldı. Söylese Adem Bey'ine yanlış yapmış olacak, söylemese bu deli polis canını okuyacak. Duymadın mı oğlum diyerek eliyle Fettah'ın omzunu dürtükledi Ali. Nerede sikkeler diye sordum sana. Bakışları duvarları taramaya başlamıştı. Ne diye çıkıştı hiçbir şey anlamayan Ali. Ne göz süzüp duruyorsun oğlum? Resimler diye geveledi güzel gözlü koruma. Çerçevelerin içindedir. Kısa bir duraksamanın ardından tüh diye sağ elinin içiyle alnına vurdu Ali. Nasıl akıl edemedik bunu ya? Mahcup bir tavırla bana baktı. Gravürlerin altına baktık başkomiserim ama sikkelerin çerçevelerin içinde olabileceği aklımıza gelmedi. Zeynep çoktan Fatih Camii gravürünün bulunduğu çerçeveyi indirerek ortadaki sehpanın üzerine koymuştu bile. Ahşap çerçeve olağandan daha kalın gözüküyordu. Çerçeveyi evirip çeviren Zeynep işin içinden çıkamayınca Fettah'a dönerek buyurgan bir sesle sordu. Nasıl açılıyor bu? Fettah'ın kararsızca baktığını gören Ali kibarca uyardı. Söylesene lan. Gözlerini çaresizce kırpan Fettah kocaman bir balıkçı küreğini andıran sağ eliyle çerçevenin köşesini gösterdi. Oradadır, köşededir. Orada iki düğme vardır. Onlara basarsanız kilit açılır. Ercan abi öyle demiştir. Zeynep eliyle yokladı. Doğruymuş diye söylendi sevinçle. İki düğme var. Düğmelere bastı, ardı ardına iki tık sesi duyuldu. Zeynep gravürün bulunduğu çerçeveyi usulca kaldırdı. Altta aynı en, aynı boyda, zemini siyah kadifeyle kaplı başka bir kutu vardı. Evet, işte burada. Kutunun kapağını usulca kaldırdı. Hepimiz nefesimizi tutmuş, antika paraları görmeyi umarken, boş diye hayal kırıklığı içinde söylendi Zeynep. Bomboş. Kutuyu bize çevirdi. Hepsini almışlar. Gerçekten de sikkeleri saklamak için hazırlanan gizli bölme bomboştu. Az önce indirdiği Fatih Camii gravürünün yanındaki Ayasofyalı çerçeveye uzandı Zeynep. Aynı yöntemle çerçevenin içindeki sikke kutusunu buldu. Ama ne yazık ki onun içinde de tek bir madeni para bile görünmüyordu. Emin olmak için 7 gravürün 7 çerçevesini açıp 7 sikke kutusuna da baktık. Yok, ne bronz, ne gümüş, ne altın, 7 kadife kutuda tek bir antika para bile yoktu. 27. ayrımın sonu, sayfa 276.